Ayrım 15, sayfa 126. Tepeler çiğ taneleriyle şıkır şıkırdı. Tertemiz, nemli havayı ciğerlerine dolduran Maria, şarkısını daha yüksek sesle söylemeye başladı. Lindo bile kocamış genzinin olanca gücüyle hızlı hızlı burnundan soludu. Önleri sıra bir tarla kuşu delicesine şakıyarak direkten direğe konuyordu. Maria, yolun ilerisinde bir adamın yürümekte olduğunu gördü. Daha yanına yaklaşmadan bunun Alan Huniker olduğunu maymunlar gibi paldır küldür yürümesinden tanıdı. Vadinin en çirkin, en utangaç erkeği. Alan Huniker'in yalnızca yürüyüşü değil, tipi de maymuna benzerdi. Arkadaşlarını küçük düşürmek isteyen çocuklar Alan'ı göstererek ''Bak kardeşin geçiyor'' demek huyundaydılar. Öldürücü bir alay yerine geçerdi bu. Alancık öylesine utangaçtı ve kendi çirkinliği karşısında öyle bir dehşete kapılırdı ki yüzünü biraz kapasın diye yan sakallarını uzatmayı bile denemişti. Ne var ki sakalının sert, seyrek kılları olmayacak yerlerde kümeleşerek onun maymunsu görüntüsünü vurgulamaya yarıyorlardı. Karısı 37 yaşındayken hala evde kalmış olduğundan ve tanıdığı erkekler arasında yalnızca Alan'ı savunmasız bulduğundan onunla evlenmişti. Sonradan çarkını düzenli döndürebilmek için ille de kıskanmayı gerekseyen bir kadın olduğu anlaşıldı. Alan'ın yaşantısında kıskanacak hiçbir şey bulamadıkça oturup yaratıyordu. Konu komşuya kocasının zamparalığını, hovardalığını, kaçamaklarını üstü örtülü olarak anlatıyordu. Anlata anlata kendini bu masallara inandırmıştı. Komşuları ise onun arkasından alay ediyorlardı. Alan mı zamparalık edecek? Bu ufarak, çirkin adamın nedenle utangaç, nasıl ürkek olduğunu cennet çayırında bilmeyen yoktu. İhtiyar Lindo sendeleyerek Alan'a yetişti. Maria tozu dumana katarak dört nala giden bir küheylanın dizginlerini çekercesine durdurdu Lindo'yu. ''Çüş Lindo, yavaş gel, uslu dur!'' diye bağırdı. Dizginlere daha dokunulur dokunulmaz Lindo zaten taş kesilmiş, her zamanki gibi gevşeyip başını yere eğerek %100 bir hareketsizliğe bürünmüştü. Maria nezaketle ''Günaydın'' dedi Alan'a. Alan kıpkırmızı kesilerek yolun kıyısına büzüldü. ''Günaydın'' diye kekeledi. Sonra başını öteye çevirerek sanki ilginç bir şey varmış gibi yamaçtan yana gözlerini dikti. Maria ''Ben Montreux'a gidiyorum'' dedi. ''İsterseniz sizi de götüreyim.'' Alan'ın gözleri gökyüzünde bulutlar, şahinler aramaya başlamıştı. Asık suratla, ''Otobüs durağına dek benim yolum.'' dedi. ''Ne çıkar yani? Ufak bir araba gezintisi olur.'' Adam yan sakallarını karıştırarak kararını vermeye çalıştı. Sonra araba gezintisinin hatırından çok şu sıkıntılı durumu sona erdirmek amacıyla arabaya Tombiş Maria'nın yanına bindi. Maria ona yer açmak için yana yalpaladı. Sonra ister istemez gene eskisi gibi yayılmaya başladı. ''Deh Lindo, yürü!'' diye bağırdı. ''İşittin mi Lindo? Git artık, yürü! Yoksa gene kızacağım ha!'' Dizginler Lindo'nun omuz başlarında sarsalandı. Lindo burnunu yere sarkıtarak yola düzüldü. Bir süre ses çıkarmadan yol aldılar. Derken yanındaki insanlarla çene çalmanın bir terbiye gereği olduğu Maria'nın aklına geldi. ''Yola gidiyorsunuz sanırım ha?'' dedi. Alan bir meşe ağacına yiyecek gibi bakarak susmaktaydı. Biraz sonra Maria ''Ben ömrümde trene binmedim'' diye ona içini açtı. Ama ablam Rosa o birçok trenlere binmiş kendisi. Bir kez trenle San Francisco'ya gitti. Bir seferinde de geriye geldi. Çok zengin adamlardan duymuşum. Yolculuk güzel şeydir diye. Kendi ablacığım Rosa'nın dediği de bu. Alan, benim gidip gideceğim Salinas'a kadar bir şey, dedi. Aa, bakın işte oraya çok gidip gelmişliğim vardır. Rosa ile Bill'im Salinas'ta sürü sepet arkadaşımız dolu. Anneciğimiz oralıydı da babamız da çoğu kez oraya giderdi, odun satmaya. Alan, utangaçlığını yenmek için ıkınıp duruyordu. Benim Ford'u işletemedim bu sabah. Yoksa ona binip gidecektim. Maria, bir Ford'unuz var ha? Diye sordu. Etkilenmişti. Var işte, bir düldülümüz. Rosa ile ben hep konuşuruz. Belki bir gün gelir bizim de bir Ford'umuz olur diye. O zaman nerelere, nerelere yolculuk yaparız? Zengin müşterilerimizden hep duymuşumdur. Yolculuk güzel şeydir diye. Konuşmayı noktalamak istercesine tepeden bir eski Ford çıkarak onlardan yana gümbür gümbür gelmeye başladı. Maria dizginlere yapışarak "Sakin ol Lindo" diye seslendi. Lindo umursamadı bile. Ne onu ne de Ford'u. Ford'un içindekiler Bay ve Bayan Burt Monroe idiler. Arabayı geçerlerken Burt kafasını çevirip baktı. "Ulu tanrım, gördün mü?" diye güldü. "Bizim ünlü zampara ile Maria Lopez'i gördün mü arabada?" Bayan Monroe gülümsedi. Burt birden "Hey!" dedi. "Bayan Hunuker'e kocasını gördüğümüzü söylersek çok şaşırır. Maria Lopez de kaçıyordu desek amma da gırgır olur ha." Karısı "Sakın böyle bir iş yaparsın ha" diye çıkıştı. "İyi şaka olur yahu. Kadın kocasının hovardalığını nasıl anlata bitiremiyor. Sen de biliyorsun." "Olsun. Sen gene yapma Burt." Bu arada Maria bir yandan arabasını sürerken bir yandan da yanındaki gönülsüz yolcuyla saf saf çene çalıyordu. "Hiç bizim eve gelip enchiladalarımızın tadına bakmıyorsunuz. Enchiladalarımızın eşi yoktur doğrusu. Anneciğimizden öğrenmiştik." Anneciğimiz yaşarken yaptığı pidelerin incelikleriyle gevrekliği ta San Juan'da, dahası ta Gilroy'da konuşulurdu. Bütün iş hamurun dövülüp çarpılmasındadır. İşin püf noktası budur. Hamur şöyle kağıt gibi incecik olacaksa. Anneciğimiz hamurunu herkesten daha çok yoğurur, herkesten daha uzun çarpalar döverdi. Rosa ile ben de öyle. Bugün Montreux'e un almaya gidiyorum. Çünkü on orada daha ucuz. Alan Hunaker kendi köşesine büzülmüş, bir an önce durağa gelseler diye dua ediyordu. Maria Montreux'den dönerken ikindi üzeriydi. Sevinç dolu bir sesle "Lindo, yakında varıyoruz" diye bağırdı. "Yüreğini pek tut arkadaş, geldik sayılır." Maria'nın içi içine sığmıyordu. Coşkunluğuna gem vuramayarak 4 tane kocaman şekerleme almıştı ya, hepsi bu değil. Rosa'ya bir de armağan almıştı. Yanlarına al gelincikler işlenmiş bir çift geniş, ipekli jartiyer. Rosa'nın bu jartiyerleri taktığını, sonra da eteğini kaldırdığını ama edeplice elbet görür gibi oluyordu. Boy aynasında ikisi birden seyredeceklerdi jartiyerleri. Rosa bir ayağının ucuna hafifçe basıp poz verecekti. Sonra iki kardeş mutluluk gözyaşlarına boğulacaklardı. Avluya girince Maria, Lindo'yu çözmekte ağır aldı. Sevinç dakikalarını geriye atmanın iyi olduğunu, böyle yapmakla sevincin daha da büyüdüğünü biliyordu. Ev sepsessizdi. Kapı önünde içeride müşteri bulunduğunu belirtecek hiçbir araba da yoktu. Maria eski püskü eğeri çiviye astı. Lindo'yu otlatmaya salıverdi. Sonra şekerlemelerle jartiyerleri alarak ağır adımlarla içeri girdi. Rosa masalardan birinin başında oturmaktaydı. Sessiz, durgun bir Rosa. Acı çeken, çektiği acıyı içine akıtan asık yüzlü bir Rosa. Gözleri çamlaşmış, kör olmuş gibiydi. O tombul, sımsıkı elleri masanın üstünde kenetlenmiş duruyordu. Maria içeri girince ablası ne dönüp baktı ne de bir ses etti. Maria olduğu yerde durarak ablasına baka kalmıştı. "Rosa," dedi sakınarak. "Ben geldim." Ablası yavaş yavaş ondan yana döndü. "Evet," dedi. "Hasta mısın Rosa?" O camlaşmış gözler gene masaya doğru indi. "Yoo." "Sana bir şey getirdim Rosa. Bak Rosa." Maria o şahane jartiyerleri çıkarıp salladı. Ağırdan ama çok ağırdan Rosa'nın bakışları ipeğin üzerindeki göz kamaştıran al gelinciklere, oradan da Maria'nın yüzüne doğru kaydı. Maria sevinçle heyecan çığlıkları atmaya hazır beklemekteydi. Derken Rosa'nın gözleri gene indi ve iki tane iri, şişman gözyaşı burnunun iki yanındaki çizgilerden aşağı süzüldü. "Rosa, görmüyor musun sana aldığım şeyleri? Sevmedin mi? Takmayacak mısın bunları Rosa?" "İyi yürekli küçük kardeşim benim." "Rosa, ne olur söyle bana, neyin var? Hastasın sen. Bana her şeyi söylemelisin Rosa. Birileri mi geldi?" "Evet," dedi Rosa kof bir sesle. "Şerif geldi." Maria'nın heyecandan iyice dili çözülmüştü. "Şerif mi? O da geldi ha. Artık işimiz iş demektir. Zengin olduk gitti Rosa. Kaç enchilada yedi? Söylesene. Şerif kaç tane enchilada yedi Rosa? Rosa şöyle bir silkinip üstündeki durgunluğu attı. Kalktı, gidip o anaç kollarıyla Maria'yı kucakladı. Zavallı küçüğüm benim, dedi. Bundan böyle hiç enchilada satamayacağız artık. Eski yaşantımıza dönmek zorundayız. Kendimize hiçbir cici alamayacağız artık. Rosa, deli olmuşsun sen. Ne diye böyle deli deli konuşuyorsun benimle? Doğru da ondan. Gelen şerifti şerif olmasına da. Yakınanlar var. Siz kötü ev işletiyormuşsunuz, dedi. Yalan dedim ben de. Cennetlik annemizle General Vallejo'ya hakarettir bu, dedim. Şerif, şikayet var, dedi. Ya kapılarınızı müşterilerinize kapatırsınız ya da kötü ev işlettiğinizden ötürü sizi tutuklarım, dedi. Ben, ama yalan bu, dedimse de şerif, bugün öğleden sonra şikayet vaki oldu gene, dedi. Şikayet vaki olunca da elimden bir şey gelmez Rosa, diye dostça ekledi. Ben şikayette bulunan vatandaşların hizmetinde çalışıyorum şunun şurasında, dedi. İşte sen de görüyorsun ya Maria'cığım, tatlı kardeşcağızım, gene eski yaşantımıza dönmek zorundayız. Rosa, beyninden vurulmuşçasına kala kalan Maria'ya arkasını dönerek gene masa başına oturdu. Maria bir an duruma akıl erdirmeye savaştı. Sonra bir sinir boşalmasıyla çılgın gibi hıçkırmaya başladı. Sus biraz Maria, düşünmeye çalışıyorum. Enchiladalarımızı satamazsak aç kalırız. Sen de biliyorsun bunu. Aklımdan geçenleri sana anlattığım zaman beni çok suçlama. Kararımı verdim ben. Bana bak Maria. San Francisco'ya gidip kötü kadın olacağım. Başı o tombalak ellerinin üstüne düştü. Maria hıçkırmayı bırakmıştı. Ablasının yanı başına sokuldu. Tüyleri diken diken olarak. Para için mi? Diye sordu. Rosa acı acı. Evet ya, para için, diye çemkirdi. Çok para isteyeceğim hem de. Sevgili anamız beni bağışlasın. O zaman Maria, ablasının yanından ayrılıp sofaya çıkarak porselen Meryem Ana'nın önüne geçti. Nice mumlar diktim, diye hıçkırdı. Her gün çiçekler koydum önüne. Kutsal ana, bizim ne günahımız var? Böyle bir şeye nasıl izin verdin? Sonra dizüstü çökerek dua etti. Meryem Ana'yı kutsayan ayeti 50 kez yineledi. Haç çıkararak ayağa kalktı. Yüzünde gergin, gene de kararlı bir ifade vardı. Öbür odada Rosa hala masa başında, başını kollarına yaslamış oturmaktaydı. Maria tiz bir sesle, ''Rosa, senin küçük kardeşinim ben.'' dedi. ''Sen neysen ben de oyum.'' Derinden bir soluk alarak yutkundu. ''Ben de seninle birlikte San Francisco'ya geliyorum Rosa. Ben de kötü kadın olacağım.'' O zaman Rosa kendini daha fazla tutamadı. Ayağa kalktı. O koskocaman kucağını kardeşine açtı. Lopez kız kardeşler birbirlerinin kollarında uzun uzun çılgınca ağlaştılar. 8. Bölüm. Molly Morgan, Salinas'ta trenden indikten sonra 3 çeyrek saat otobüs bekledi. Koca bir otomobile benzeyen otobüste şoförle Molly'den başka kimsecikler yoktu. Molly, cennet çayırına bu ilk gelişim, dedi. Ana yoldan içeride mi? Şoför, aşağı yukarı 5 kilometre, dedi. Duraktan vadiye gidecek otomobil bulabilecek miyim? Yok, ama karşılamaya geleniniz varsa bilmem. Peki duraktan vadiye herkes nasıl gidiyor? Şoför iri bir erkek tavşanın yamyaslı ölüsünün üzerinden adeta zevk alarak geçti. Sonra özür dilercesine ancak ölü olanlarını çiğnerim diye açıklamada bulundu. Karanlıkta farların aydınlığında gözleri kamaşıp kaldığı zaman ezmemeye çalışırım onları. İyi, hoş ama cennet çayırına nasıl gideceğim ben? Bilmem, yürüyeceksiniz herhalde. Çoğunlukla herkes yürür, karşılayanları yoksa. Şoför, Molly'yi topraktan bir kır yolunun ağzında bıraktı. Molly Morgan, dişlerini sıkıp kaşlarını çatarak bavulunu eline aldı. Tepelerin arasına saptı. Az sonra eski püskü bir Ford kamyonet gıcırdayarak onun yanında durdu. ''Vadiye mi gidiyorsunuz hanımefendi?'' ''Aa, evet evet, vadiye gidiyorum.'' ''İyi ya, buyurun binin öyleyse. Korkmayın, ben Pat Humbert'ım, vadinin yerlilerindenimdir.'' Molly, karşısındaki bu kir pas içindeki adamı tepeden tırnağa süzdü. Sonra O da kendini tanıttı. Ben de okulunuzun yeni öğretmeniyim. Daha doğrusu öyle sanıyorum. Bay Weisside'ın evi nerede biliyor musunuz? Elbette. Tam önünden geçiyorum. Öğretim kurulunun yazmanıdır o. Ben de kurul üyesiyim. Sizin neye benzeyeceğinizi merak edip duruyorduk. Pat Humbert kendi sözlerinden utandı. Kirlerin altındaki yüzü kıpkırmızı kesildi. Demek istediğim, sizin nasıl bir insan olduğunuzu merak ediyorduk. Sizden önceki öğretmen bizi epey üzdü. İyi öğretmendi ama hastaydı, sinirliydi. Hele sonunda çok kötü hastalandığı için ayrıldı. Molly eldivenlerinin parmak uçlarını dedikleyip duruyordu. Mektupta Bay Weisside'a gidip görmem söyleniyor. İyi bir insan mıdır? Öyle demek istemedim. Demek istediğim hani, yani nasıl bir insandır? Hiç merak etmeyin. Gül gibi geçinirsiniz onunla. Harika bir ihtiyardır. Bu evde doğup büyümüş. Okumuştur da. İyi adamdır kısacası. 20 yılı aşkın bir süredir yazmanlık eder kurulda. Pat, Molly'yi John Whiteside'ın o kocaman, beyaz köşkünün önünde indirdiği zaman Molly korkudan resmen titriyordu. İçinden, işte gelip çattı, dedi. Ama ne var korkacak? Bana bir şey yapamaz ki nasılsa. Molly 19 yaşındaydı. İlk işi için yapacağı bu görüşme yaşamının dönüm noktası olacakmış gibi geliyordu. Köşkün kapısına giden yol da içini rahatlatmadı. Çünkü yolun iki yanındaki minik çiçek öbekleri kırpılmış, taflanların arasında sıkışıp kalmıştı. Ve bu taflanların buraya çiçek öbeklerini hizaya getirmek için dikilmiş gibi bir duruşları vardı. Hadi büyüyüp serpilin, üreyin bakalım. Ama pek de başınızı alıp boyatmak, fazla çoğalmak yok ha. Her şeyden önemlisi de öbeklerinizin içinde oturun, bu yoldan uzak durun. Bir el vardı bu çiçeklerin üzerinde. Yol veren, ceza veren, kısıtlayan bir el. Büyük beyaz köşkse gururla yükselmekteydi. Sarı tahtadan yapılma panjurlar öğle güneşine karşı yarı yarıya çekilmişti. Yolun yarısına gelince Molly sokak kapısını gördü. İnsanı kucaklamak için açılan kollar gibi geniş, dost, güler yüzlü bir teras vardı. Genç kızın içinden bir düşünce uçup gitti. Evlerin insanlara dost olup olmadıkları girişlerinden anlaşılır, öyle değil mi? Ya bu evin sundurmasız filan küçücük bir kapısı olsaydı? Gene de hoş geldin dercesine yayılan geniş basamaklarla büyük kapıya karşın zili çalarken genç kızın eli ayağı titriyordu. Kocaman kapı açıldı ve iri yarı, anaç görünüşlü bir kadın Molly'yi gülümseyerek karşıladı. ''Umarım bir şeyler satmaya gelmemişsinizdir hanım kızım.'' dedi Bayan Whiteside. ''Gezgin satıcılardan hiçbir şey almak istemem ama hep alırım. Sonra da kafamın tası atar.'' Molly güldü ve içini birden bir mutluluk doldurdu. Meğer nasıl da korkuyormuş. O dakikaya değin kendisi bile bunu tam olarak anlayamamıştı. ''Yok yok.'' dedi hemen. ''Ben buranın yeni öğretmeniyim. Mektupta Bay Whiteside ile görüşmem gerektiği yazıyor. Görebilir miyim onu?'' Tam öğle üzeri olduğu için Bay Whiteside şu sırada sofra başında. Sen öğle yemeği yedin mi kızım? Evet, elbette. Şey, yok, yemedim. Bayan Whiteside için için gülerek yana çekilip kıza yol açtı. Bu konuda kesin bilgi verdiğine sevindim. Molly'yi geniş bir yemek salonuna aldı. Duvarlar ağaç kaplamaydı. Camlı vitrinler vardı. Dört köşeli yemek masasının üzerinde bitmiş bir yemeğin tabakları yayılmış duruyordu. Allah Allah, John yemeğini bitirip kalkmış olmalı. Otur bakayım küçük hanım da ben sana rostodan biraz getireyim. Yo, olmaz, teşekkür ederim. Sahi söylüyorum, sağ olun ama istemem. Ben Bay Whiteside ile görüşmemi yapar sonra çıkar giderim. Otur dedim, John'un karşısında karnın tok çıkarsan daha iyi olur. Çok, çok sert midir? Yani yeni öğretmenlere karşı demek istiyorum. Bilmem ki, dedi Bayan Whiteside. Öğretmenine bağlıdır sanırım. Öğretmenler yemeklerini yememişlerse John canavar kesilir. Yok, karınlarını doyurmuşlarsa John sert olmakla yetinir. Molly kıvanç dolu bir kahkaha attı. Çocuklarınız var, kalıbımı basarım. Hem de birçok çocuk yetiştirmişsiniz. Çocukları da seviyorsunuz. Bayan Whiteside suratını buruşturdu. Tek çocuğum var. Beni de o yetiştirdi. Hem de bir sıkı yetiştirdi ki canımı çıkardı. Şimdi dışarıda inek yetiştiriyor zavallıcım. Onu yetiştirmek de pek başarılı olduğumu sanmıyorum. Bully yemeğini bitirince Bayan Whiteside yandaki bir kapıyı açarak "John, bak biri seni görmek istiyor." diye seslendi. Ayrım 15 sonu. Sayfa 136. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Alan Huneker, A L L E N H U E N E K E R, San Juan, S A N J U A N, Gilroy, G I L R O Y, Molly Morgan, M O L L Y, M O R G A N.